Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown. Üçüncü ayrım. İkinci bölüm. Malak adındaki adam iğnenin ucunu tıraşlı başına batırdı. Sivri uçlu alet derisine girip çıktıkça zevkle inliyordu. Elektrikli aygıtın yumuşak iniltisi adeta bağımlılık yapıyordu. Tıpkı cildine bakıp boyasını bırakan iğnenin ısırığı gibi. Ben bir şaheserim. Dövme yapmanın amacı hiçbir zaman güzellik olmamıştı. Asıl amaç değişimdi. Milattan önce 2000'de derisini kazımış Nübyeli rahiplerden, antik Roma'nın, Kibele kültürünün dövmeli rahip yardımcılarına ve hatta günümüz Maurilerinin, yani Yeni Zelanda yerlisi, moka boyamalarına kadar insanlar bir anlamda bedenlerini bu acılara sunarak dövmeler yaptırmışlar ve gösterdikleri fedakarlıklar sonucunda değişmiş varlıklar haline gelmişlerdi. Kişinin cildine dövme yapmasını yasaklayan Levililer, 1928'deki yazarın notu, Levililer kitabı 1928 ayet, ölüler için bedeninizi yaralamayacak dövme yaptırmayacaksınız. Rab benim. Korkutucu ihtarlara rağmen dövmeler, modern çağda milyonların, yani ergenlik çağındaki temiz çocuklardan, uyuşturucu bağımlılarına ve banyolarda yaşayan ev hanımlarına kadar herkesin katıldığı bir geçiş ayini haline gelmişti. Bir kişinin derisine dövme yaptırması, gücünü ilan etmesi ve tüm dünyaya kendi bedenimin hakimi benim diye duyurmasıydı. Fiziksel değişimden kaynaklanan kontrol hissinin verdiği sarhoşluk, milyonlarca insanı bedenini dönüştürme uygulamalarına müptela etmişti. Plastik cerrahi, piercing, vücut geliştirme, steroidler, hatta bulimi ve cinsiyet değiştirme. İnsan ruhu kendi fani kabuğunun üzerinde hakimiyet kuruyor. Malak, sarkaçlı saatin çanı çalınca başını kaldırıp baktı. Saat 6:30 olmuştu. Aletlerini bırakıp 1.90'lık çıplak vücuduna kiryu, yani çeşitli kalınlıklarda ve renklerde boyalı ipliklerden dokunan ipekli kumaş. İpeğinden olan sabahlığı geçirerek koridora çıktı. Bu büyük malikanenin havası cilt boyasının ve iğneleri sterilize etmekte kullandığı bal mumu kandillerin keskin kokusuyla ağırlaşmıştı. Uzun boylu adam koridorda paha biçilmez İtalyan antikaların yanında yürüdü. Bir Piranesi gravürü, bir Savonarola iskemlesi, gümüş bir Bugarini yağ lambası. Yerden tavana kadar uzanan pencerenin önünden geçerken uzaklardaki şehir silüetine hayranlıkla baktı. Kongre binasının parlak kubbesi kışın karanlık gökyüzünde görkemli gücüyle ışık saçıyordu. Saklandığı yer burası diye düşündü. Orada bir yerde gömülü. Çok az kişinin varlığından, bundan daha da azının dehşet verici gücünden veya saklanma şeklinin inceliğinden haberi vardı. Bugüne kadar ülkenin en büyük açıklanmamış sırrı olarak kalmıştı. Gerçeği bilen birkaç kişi onu sembollerin, efsanelerin ve simgesel anlatımların ardına saklamıştı. Malak, artık kapılarını bana açtılar diye düşündü. Bir süre önce Amerika'nın en nüfuslu erkeklerinin şahit olduğu karanlık bir törende, Malak, dünyadaki en eski kardeşliğin en üst kademesi olan 33. dereceye yükselmişti. Yeni rütbesine rağmen kardeşler ona hiçbir şey söylememişlerdi. Aslında söylemeyeceklerini iyi biliyordu. İşler böyle yürümezdi. Çemberlerin içinde çemberler, kardeşlerin içinde kardeşler vardı. Malak, yıllarca beklese de gerçek güvenlerini asla kazanamayabilirdi. Neyse ki en derin sırlarına ulaşmak için onların güvenine ihtiyacı yoktu. Üyeliğim amacıma hizmet etti. Kendisini bekleyenlerin verdiği enerjiyle yatak odasına doğru yürüdü. Hoparlörlerden tüm evde önceki hayatını hatırlatan Verdi'nin Requiem'inden, yani ağıtından Lux Aeterna'yı, yani sonsuz ışığı söyleyen bir kastrato'nun ürkütücü nameleri yükseliyordu. Malak, gürültülü Dies Irae'yi, yani gazap gününü çalmak için uzaktan kumandaya dokundu. Ardından timpaniler ve düz beşliler eşliğinde sabahlığı dalgalanırken kaslı bacaklarının üzerinde yükselerek mermer basamakları çıktı. Koşarken boş midesi itiraz edercesine guruldadı. Malak 2 gündür sadece su tüketerek oruç tutuyor, eski yöntemlere uyarak vücudunu hazırlıyordu. Kendi kendine açlığın şafakla birlikte bastırılacak diye hatırlattı, acınla birlikte. Bir huşu ile yatak odasının mahremiyetine giren Malak arkasından kapıyı kilitledi. Giysi dolabına doğru yürürken yaldızlı devasa ayna tarafından adeta çekildiğini hissetti. Karşı koyamadı ve dönüp kendi yansımasına baktı. Paha biçilemez bir hediyeyi açıyormuşçasına yavaşça sabahlığını çözerek çıplak vücudunu ortaya çıkardı. Görüntü onu büyüledi. Ben bir şaheserim. Heybetli bedeni tıraşlı ve pürüzsüzdü. Bakışlarını önce şahin pençesi dövmeli ayaklarına indirdi. Bunun üzerindeki kaslı bacakları oymalı sütunları andırıyordu. Sol bacağında sarmal, sağ bacağında uzunlamasına çizgiler vardı. Boğaz ve Cekin, yani Kudüs'teki ilk tapınak olan Süleyman Tapınağı'nın verandasındaki 2 bronz sütun. Süslü bir kemer oluşturan kasıklarıyla karnının üstündeki güçlü göğsünde çift başlı zümrüdağın kağ kuşu vardı. Profilden görünen başlardan her birinin gözleri Malak'ın göğüs uçlarını oluşturuyordu. Omuzları, boynu, yüzü ve tıraşlanmış başı tamamıyla eski semboller ve mühürlerden oluşan karmaşık desenlerle kaplanmıştı. Ben bir sanat eseriyim, evrim geçiren bir heykelim. 18 saat önce Malak'ı çıplak gören bir adam korkuyla "Tanrım, Tanrım, sen bir şeytansın!" diye bağırmıştı. "Sen beni öyle algılıyorsan öyledir," diye cevap veren Malak, meleklerle şeytanların aynı olduğunu, birbirinin yerine geçebildiğini düşünen eskilerin anlayışıyla konuşuyordu. Savaşta düşmanını alt eden koruyucu melek, düşman tarafından yok edici bir şeytan olarak algılanırdı. Malak kafasını hafifçe öne eğip, başının tepesini eğimli bir açıdan görmeye çalıştı. Tacı andıran halenin içinde dövme yapılmamış küçük bir daire parlıyordu. Dikkatle korunmuş bu tuval, Malak'ın teninde bakir kalmış tek yerdi. Bu kutsal yer sabırla beklemişti ve bu gece doldurulacaktı. Bu şaheseri tamamlamak için ihtiyaç duyduğu şeye henüz sahip olmasa da o anın hızla yaklaştığını biliyordu. Yansımasıyla keyiflenen Malak, gücünün şimdiden arttığını hissedebiliyordu. Sabahlığını kapatıp pencereye doğru yürüdü ve bir kez daha önünde duran gizemli şehre baktı. Orada bir yerde gömülü. Yeniden dikkatini işine verip tuvalet masasına doğru gitti ve dövmeleri kapanıncaya kadar yüzüne, başına, boynuna fondöten sürdü. Ardından bu akşam için itinayla hazırladığı giysileri giydi. İşi bittiğinde aynada kendisini inceledi. Tatmin olunca yumuşak avcunu başının pürüzsüz tepesinde gezdirip gülümsedi. Orada bir yerde diye düşündü. Ve bu akşam bir adam onu bulmama yardımcı olacak. Malak evden çıkarken yakında kongre binasını sarsacak olan olaya kendini hazırladı. Bu gece gerek duyacağı parçaları bir araya getirmek için çok büyük aşamalar kaydetmişti. Ve şimdi nihayet son piyonu da oyuna katılmıştı. 3. Bölüm. Limuzinin tekerleklerinden gelen vızıltılı ses perdesini değiştirdiğinde Robert Langdon not kartlarını incelemekle meşguldü. Başını kaldırıp bakan Langdon bulundukları yeri görünce şaşırdı. "Memorial Köprüsü'ne geldik mi?" Notlarını kenara koyup aşağıdan geçen Potomac'ın serin sularını seyretti. Suyun yüzeyine yoğun bir sis çökmüştü. Durumuna uygun bir ismi olan Foggy Bottom'ın, yani Sisli Vadi, bir ulusun başkentini kurmak için tuhaf bir yer olduğunu düşünürdü. Yeni dünyadaki onca yer arasından ataları, ütopik toplumlarının temel taşını koymak için bataklık gibi bir nehrin kenarını seçmişlerdi. Langdon'ın sol tarafa Tidal Basin'in, yani gelgit havzası, üstünden Jefferson anıtının pek çoklarının deyişiyle Amerika'nın Panteonu, zarafetle yumuşatılmış silüetine baktı. Arabanın önündeki Lincoln anıtı tam bir sadelikle yükseliyor, dikey çizgileri Atina'nın eski panteonunu andırıyordu. Ama Langdon, şehrin en önemli öğesinin daha uzakta olduğunu gördü. Havadan gördüğü aynı kuleydi. Bu yapının mimari ilham kaynağı Romalılardan ve Yunanlılardan çok daha eskiydi. Amerika'nın Mısır dikili taşı. Washington anıtının muazzam kulesi uzakta hayal gibi gözüküyor, dev bir gemi direği gibi gökyüzünde aydınlanıyordu. Langdon'ın bulunduğu eğri açıdan dikili taş bu akşam temelsiz gibi görünüyordu. Sanki çalkantılı bir denizdeymiş gibi karartıcı gökyüzünde salınıyordu. Langdon kendisinin de benzer şekilde sallandığını hissetti. Washington ziyareti beklenmedik bir anda çıkmıştı. Bu sabah evde huzurlu bir pazar günü geçireceğim beklentisiyle uyanmıştım. Ama şimdi kongre binasından birkaç dakika uzaktayım. Langdon bu sabah saat 5'e çeyrek kala durgun suya dalarak gününe her zamanki gibi başlamıştı. Harvard havuzunda 50 kulaç atmıştı. Fiziği üniversitede Amerikan su topu oynadığı günlerdeki gibi olmasa da 40'lı yaşlarındaki bir adama göre hala ince ve zindeydi. Aradaki tek fark şimdi vücudunun bu halini korumak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğiydi. Saat 6 gibi eve vardığında Sumatra kahve çekirdeklerini elde öğütüp mutfağına dolan egzotik kokuyu içine çekerek sabah ritüeline başlardı. Ama bu sabah sesli mesaj göstergesinin kırmızı ışığının yanıp söndüğünü görmek onu şaşırtmıştı. Pazar sabahı 6'da kim arar? Düğmeye basıp mesajı dinledi. Günaydın Profesör Langdon. Sabahın bu kadar erken saatinde aradığım için çok üzgünüm. Hafif güneyli aksanı taşıyan nazik ses tereddütle konuşuyordu. İsmim Anthony Gilbert. Peter Solomon'un asistanıyım. Bay Solomon, bana sabahları erken kalktığınızı söyledi. Bu sabah size hemen ulaşmak istedi. Bu mesajı alır almaz Peter'ı arar mısınız? Sizde yeni özel hattı muhtemelen vardır ama eğer yoksa 202-329-5746. Langdon birden eski dostu için endişelendi. Peter Solomon son derece iyi bir ailede yetişmiş, kibar bir adamdı ve ters giden bir şey olmasa pazar günü aramazdı. Langdon kahvesini hazırlamayı yarıda bırakarak çağrısına cevap vermek üzere çalışma odasına gitti. Umarım iyidir. Peter Solomon, bir dost, akıl hocası ve Langdon'dan sadece 12 yaş büyük olmasına karşın Princeton Üniversitesi'ndeki ilk karşılaşmalarından bu yana onun için hep bir baba gibi olmuştu. İkinci sınıf öğrencisi olan Langdon'ın bu ünlü tarihçi ve hayırseverin akşam konferansını izlemesi gerekiyordu. Bulaşıcı bir tutkuyla konuşan Solomon, gösterge bilim ve arketipik tarihi büyüleyici bir şekilde sunarak Langdon'ın sembollere karşı ömür boyu duyacağı tutkunun ilk kıvılcımını yakmıştı. Ama Langdon'ın ona bir teşekkür mektubu yazmasına cesaret veren şey, Peter Solomon'un parlak zekası değil, nazik gri gözlerindeki alçak gönüllülüktü. Amerika'nın en zengin ve en ilgi çekici genç aydınlarından biri olan Peter Solomon'un kendisine cevap vereceği genç öğrencinin hiç aklına gelmezdi ama Solomon bunu yapmıştı ve bu memnuniyet verici bir dostluğun başlangıcı olmuştu. Sakin tavırlarıyla sahip olduğu mirası geride bırakan ünlü akademisyen Peter Solomon, isimleri ulustaki tüm bina ve üniversitelerde görülen aşırı zengin Solomon ailesinden geliyordu. Solomon ismi Avrupa'daki Rothschild gibi Amerikan asalet ve başarısının havasını taşıyordu. Peter babasının ölümünün ardından genç yaşta mirası devralmıştı. Şimdi 58 yaşında olan adam pek çok güçlü mevkinin sahibiydi. Smithsonian Enstitüsü'nün başkanıydı. Langdon bazen soylu seceresini lekeleyen tek şeyin ikinci sınıf bir üniversiteden yani Yale aldığı diploma olduğunu söyleyerek ona takılırdı. Çalışma odasından içeri giren Langdon, Peter'dan bir de fax geldiğini görünce şaşırdı. Peter Solomon, Smithsonian Enstitüsü Sekreterlik Ofisi. Günaydın Robert, seninle hemen konuşmam gerek. Lütfen beni bu sabah 202-329-5746'dan ara, Peter. Derhal numarayı arayan Langdon, telefon çalarken el oyması meşe masasına oturup bekledi. Asistanın tanıdık sesi, Peter Solomon'un ofisi diye cevap verdi. Ben Anthony, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ben Robert Langdon. Bana bir mesaj bırakmışsınız. Evet, Profesör Langdon. Genç adamın sesinden rahatladığı anlaşılıyordu. Bu kadar çabuk geri döndüğünüz için teşekkür ederim. Bay Solomon sizinle konuşmak için sabırsızlanıyor. Hatta şu an telefonda olduğunuzu kendisine bildireyim. Sizi beklemeye alabilir miyim? Elbette. Solomon'un hattı geri almasını beklerken, Smithsonian'dan gelen mektup kağıdının üstündeki yazıya baktı ve gülümsemekten kendini alamadı. Solomon soyundan aylak çıkmaz. Peter'ın soy ağacı zengin patronlar, nüfuslu siyasetçiler, seçkin bilim insanları ve hatta Londra Kraliyet Akademisi öğretim üyelerinin isimleriyle doluydu. Solomon'un ailesinin yaşayan tek mensubu olan kız kardeşi Catherine, görünüşe bakılırsa ailenin akademisyen genlerini taşıyordu. Çünkü şu anda noetik bilim denen yepyeni bir fen dalının en önde gelen ismiydi. Geçen sene ağabeyinin verdiği partide Catherine'in kendisine noetik bilimi açıklamak için verdiği başarısız uğraşı hatırlayan Langdon, ben bunlara Fransız kalıyorum diye düşündü. Langdon dikkatle dinledikten sonra bilimden çok kulağa sihir gibi geliyor demişti. Catherine şakacı bir tavırla göz kırpmıştı. Sandığından daha yakınlar Robert. Telefona yeniden Solomon'un asistanı çıktı. Üzgünüm. Bay Solomon bir konferans görüşmesini bitirmeye çalışıyor. Bu sabah işler biraz karışık. Sorun değil, tekrar arayabilirim. Aslında eğer sizin için sakıncası yoksa, bağlantı kurma sebebini size bildirmemi istedi. Tabii ki yok. Asistan derin bir nefes aldı. Bildiğiniz gibi Profesör Smithsonian Yönetim Kurulu her yıl burada, Washington'da cömert destekçilerine teşekkür etmek için özel bir galaya ev sahipliği yapar. Ülkenin kültürel seçkinlerinin büyük bir kısmı katılır. Langdon kendi banka hesabının kültürel seçkin sayılmasına sebebiyet verecek kadar sıfır içermediğini biliyordu ama Solomon yine de onun katılması için davet ediyor olabilirdi. Asistan, gelenek olduğu üzere bu yılda diye devam etti, akşam yemeğinin ardından temel düşüncelerin yer aldığı bir konuşma yapılacak. Bu konuşma için ulusal heykel salonunu ayırtabilmeyi başardık. Yarım daire şeklindeki çarpıcı salonda katıldığı siyasi bir konferansı hatırlayan Langdon, DC'deki en iyi salon diye düşündü. Mükemmel bir kavis çizen, 500 katlanır sandalye ile gerçek boyutta 38 heykelin çevrelediği bu salonun bir zamanlar ulusun ilk temsilciler meclisi salonu olarak hizmet verdiğini unutmak mümkün değildi. Adam, sorun şu ki dedi, konuşmacımız rahatsızlandı ve dinleyicilere hitap edemeyeceğini çok kısa bir süre önce bildirdi. Sıkıntılı bir şekilde sustu. Bu da onun yerine geçecek bir konuşmacıya ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor ve Bay Solomon sizin konuşma yapmayı düşüneceğinizi ümit ediyor. Langdon afalladı. Ben mi? Beklediği bu değildi. Peter'ın benim yerime daha iyi birini bulabileceğine eminim. Siz Bay Solomon'un ilk tercihisiniz profesör ve fazla mütevazi davranıyorsunuz. Enstitünün konukları isminizi duyduğunda çok etkileneceklerdir. Bay Solomon birkaç yıl önce Bookspan TV'de yaptığınız konuşmanın aynısını yapabileceğinizi düşünüyor. Böylece hazırlanmak zorunda kalmazsınız. Konuşmanızda başkentimiz mimarisindeki sembollerden bahsettiğinizi söyledi. Duruma son derece uyuyor. Langdon pek emin değildi. Hatırladığım kadarıyla o konuşmanın binanın masonik tarihiyle daha çok ilgisi, kesinlikle bildiğiniz gibi Bay Solomon gibi katılımda bulunacak profesyonel dostlarının pek çoğu mason. Bu konuda bahsetmeniz eminim hoşlarına gidecektir. İtiraf etmeliyim ki bu kolay olacak. Langdon yaptığı her konuşmanın notlarını saklardı. Sanırım bunu düşünebilirim. Toplantının tarihi nedir? Birden sesinden huzursuzlandığı anlaşılan asistan boğazını temizledi. Şey efendim, doğrusu bu akşam. Langdon yüksek sesle bir kahkaha attı. Bu akşam mı? Sabahki koşuşturmanın sebebi bu. Smithsonian çok zor bir durumda kaldı. Asistan şimdi daha telaşlı konuşuyordu. Bay Solomon, Boston'a sizin için özel bir uçak göndermeye hazır. Uçuş bir saat içinde olacak ve gece yarısından önce eve geri dönebileceksiniz. Boston Logan Havaalanı'ndaki özel terminali biliyorsunuz değil mi? Langdon hevessizce biliyorum dedi. Peter'ın işlerini her zaman halledişine şaşmamak gerek. Harika. Uçağa acaba saat 5'te gidebilir misiniz? Bana başka seçenek bırakmadınız öyle değil mi diyen Langdon kendi kendine güldü. Ben sadece Bay Solomon'u memnun etmeye çalışıyorum efendim. Peter'ın insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Uzunca bir süre düşünen Langdon başka bir çıkar yol bulamadı. Pekala, bunu yapabileceğimi söyleyin. Heyecanla, muhteşem diyen asistanın sesi rahatlamış gibiydi. Langdon'a uçağın kuyruk numarasını ve diğer bilgileri verdi. Langdon sonunda telefonu kapatırken Peter Solomon'un hayatında hayır cevabını alıp almadığını merak ediyordu. Kahvesini hazırlamaya geri döndüğünde el değirmeninin içine birkaç çekirdek daha attı. Bu sabah kafeini biraz daha bol olsun diye düşündü. Uzun bir gün olacak. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 4. ayrımda.